Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Şehrivar 1400 Hicri Kameri 8 Safer 1443 ve Miladi 15 Eylül 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'de pandemiyle ilgili son gelişmeler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve Tahran'da geleneksel giysi fuarı adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi yarın ilk ziyaretini Tacikistan'a yapacak. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 452 kişi daha hayatını kaybetti. Garib Abadi, İran'ın nükleer müzakerelere dönmeyi reddetmediğini belirtti. Siyonistler, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesini anlayışla karşıladıklarını iddia ettiler. Ve Yunanistan basını Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye tatbikatına tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın resmi daveti üzerine yarın bu ülkede düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Duşanbe'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tacik mevkidaşı İmam Ali Rahman'ın resmi daveti üzerine Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak ve konuşma yapmak için yarın bu ülkeye gidecek. Cumhurbaşkanı Reisi zirveye katılmanın yanı sıra bazı ülkelerin liderleriyle de zirve marjında ikili görüşmelerde bulunacak. Reisi, Tacikistan ziyaretinde üst düzey siyasi ve iktisadi yetkililerden oluşan bir heyet teşvik edecek. Reisi, Tacik mevkidaşıyla da baş başa görüşecektir.
İran Gümrük Sözcüsü, Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkelerle İran ticaretinin 28 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, muhabirimize yaptığı açıklamada, İran'ın Şanghay Örgütü üyeleriyle toplam ticaret hacminin Hicri Şems'i 1399 yılında 28 milyar dolara ulaştığını belirtti. Yetkili İran'ın bu ülkelere ihracatının 13 milyar 600 milyon dolar ve ithalatının ise 13 milyar 200 milyon dolar olduğunu belirterek, Şanghay üyeleri arasında İran'ın en fazla ticaret hacminin 18 milyar 900 milyon dolarla Çin ile olduğuna dikkat çekti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin günlük istatistikler yayınlandı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 452 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19.731 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 115.619'a ve vaka sayısı ise 5.360.387'ye çıktı. COVID-19 hastalarından 7.054'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 4.654.558'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Toplam test sayısı 30.557.737'ye ulaştı.
İran Kızılay Cemiyeti Sözcüsü yarın ülkeye 5 milyon doz korona aşısının daha geleceğini bildirdi. İran Kızılay Cemiyeti Sözcüsü Muhammed Hasan Gusyan bugün yaptığı açıklamada yarın 5 milyon doz korona aşısının daha ülkeye ulaşacağını belirtti. Yetkili 21. sevkiyatta 5 milyon doz Sinopharm aşısının yer aldığını işaretle, bu sevkiyatın yapılması ile Kızılay'ın şimdiye kadar ithal ettiği korona aşısı sayısının 35 milyon dozu aşacağını kaydetti.
İran İstihbarat Bakanlığı yabancılar için çalışan bir terör çetesi daha çökertildiğini duyurdu. İran İstihbarat Bakanlığı, yabancı istihbarat servisleri adına ülkedeki hayati ve kritik noktalarda sabotaj ve terör eyleme gerçekleştirme hazırlığında olan bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İran istihbarat ekiplerinin icra ettiği başarılı operasyonunda düşman ülkelerin İstihbarat servislerine bağlı bir terör çetesi tespit edilerek çökertildiği ifadesi yer aldı. Terör çetesine ağır bir darbe indirildiği kaydedilen açıklamada operasyonla ilgili ayrıntılardan daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
Yerel kaynaklar, Afganistan'da eski hükümetin düşmesi ve Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra İran'a ait ilk yolcu uçağının Kabil Havalimanı'na iniş yaptığını duyurdu. Haber kaynakları, İran Mahan Hava Yolları'na ait ilk yolcu uçağının bugün sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na iniş yaptığını bildirdi. Aynı kaynak, Eşref Gani hükümetinin düşmesinden sonra ilk kez İran Hava Yolları'na ait bir uçağın Kabil'e uçtuğunu aktardı. Daha fazla ayrıntılı verilmeyen haberde, uçakla 14 yolcunun Kabil'e götürüldüğü bildirildi. Bundan önce Pakistan ve Katar uçakları Taliban'ın kontrolündeki Afganistan havalimanına iniş yapmıştı.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısındaki temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabad'ı yönetim kurulu toplantısına hakim ortamı olumlu nitelerken Tahran'ın nükleer müzakerelere dönmeyi reddetmediğini belirtti. Garibabad, Amerika nükleer anlaşmadan çekilerek anlaşmanın en önemli hedefi olan İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesine doğrudan ve yıkıcı bir şekilde etkileyen başarısız bir azami baskı politikası ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 22-31 sayılı kararını ihlal ettiği dedi. İran yetkili yaptırımların kaldırılması ve bunun nükleer anlaşma üzerindeki etkileri İran'ın anlaşmadan duyduğu memnuniyetin temelini oluşturduğu için Amerika'nın ihlalleri anlaşmanın bu bölümünü etkisiz hale getirdi. Ne yazık ki bu endişeler Avrupa Birliği ve 3 Avrupa ülkesi tarafından anlaşmanın ihlalini telafi edecek pratik çözümler bulmak için ele alınmadığı ifadesini kullandı. Garibabad konuşmasını şöyle sürdürdü. Avrupa ülkelerinden hala Amerika'yı nükleer anlaşmadan yasa dışı ve tek taraflı olarak çekilmesinden dolayı kınamaya ve İran halkına yönelik yaptırımlarını kaldırmasını istemeyi isteksiz olmaları ve bunun yerine İran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine yerine getirmesini talep etmeleri üzücüdür. Avrupa ülkelerine seslenen Garip Abadi, yaptırımlar devam ettiği sürece İran'dan itidal ve yapıcı bir eylem beklemeyin. Çeşitli düzeylerde zenginleştirme ve silikon yakıt üretimi dahil olmak üzere nükleer faaliyetlerimiz, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması kapsamındaki haklarımız doğrultusunda yapılıyor, tamamen barışçıdır ve ajans tarafından da korunmakta ve doğrulanmaktadır. Bu nedenle İran milletine karşı yerine getiremediğiniz yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Biz size borçlu değiliz ifadelerinde bulundu. Garip Abadi Amerika'nın daha fazla gecikmeden ve şart koşmaksızın nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmekten vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetinin gizlilikle suçlanmaması gerektiğini belirtti. İslami bugün İslami Şura Meclisi'nde katıldığı oturumun marjında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu işaretle bu programın yasalara ve stratejik eylem kanunu çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini vurguladı. İslami dünyada İran'ın barışçıl nükleer programının gizlilikle suçlanmaması gerektiğini işaretle İran'ın yeminli düşmanlarının ülkenin ilerlemesine karşı olduğunu kaydetti. Batılıların yükümlülüklerine uyarınca İran'a yardım etmesi gerektiğini ancak bunu yerine getirmediğini hatırlatan İslami, kimsenin İran'ın nükleer alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetine engel olamayacağını söyledi. Son terör eylemlerinde nükleer tesislerdeki ajansın bazı kameralarının zarar gördüğünü bildiren İslami, şeffaflık için ajans genel müdürüyle görüşme gerçekleştiğini ve bu görüşmenin verimli olduğunu kaydetti.
Viyana'da uluslararası örgütlerde Rusya'nın daimi temsilcisi Büyükelçi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün İran ziyaretinin yönetim kurulundaki gerilimlerin azaltılmasında önemli rolü ifa ettiğini kaydetti. Ulyanov bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Gorisi'nin İran ziyaretine yönetim kurulunda gerilimin azaltılmasında önemli rolü ifa ettiğini işaretle son toplantıda İran'ın nükleer faaliyeti hakkındaki görüşmelerin normal şekilde düzenlendiğini kaydetti. Ulyanov yönetim kurulunun birçok üyesinin toplantıda İran ve Amerika'dan nükleer anlaşmanın tamamen uygulanmasına dönmelerine ve Viyana'da nükleer anlaşma görüşmelerinin yeniden başlatılmasını istediklerini hatırlattı. Gorosi pazartesi günü Viyana'da gazetecileri yaptığı açıklamada, ajansın İran ile son anlaşmasını anlaşmazlıkların çözümü için ileriye doğru bir adım olarak değerlendirdi.
Viyana'da uluslararası örgütlerde Avrupa Birliği temsilcilik heyeti nükleer anlaşmanın bir parçası olarak nükleer yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Viyana'da uluslararası örgütlerde Avrupa Birliği temsilcilik heyeti başkanı Stefan Clement, Avrupa'nın nükleer anlaşmanın tam ve etkili şekilde uygulanmasına bağlılığına vurgu yaparak, İran İslam Cumhuriyeti'nden de anlaşmanın yeniden canlandırılması için Viyana görüşmelerine gecikmeden dönmesini istedi. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada nükleer anlaşmanın gerekli bir parçası olarak İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altı çizildi. Açıklamada Avrupa Birliği ayrıca şu kritik zaman diliminde nükleer anlaşmanın tam ve etkili şekilde uygulanmasına bağlılığı ve desteğine devam ettiğini işaretle, bu anlaşmanın korunmasının nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için stratejik öneme sahip olduğu için uluslararası camia ile işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.
Siyonist rejimin savaş bakanı Benny Gantz, işgal rejiminin önceki yaklaşımından farklı bir tutum sergileyerek İsrail'in Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme nedenini anlayışla karşılayıp kabul ettiğini iddia etti. Gantz, bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerika'nın İran'ın nükleer programını yeniden nükleer anlaşmanın içine alma yaklaşımını işaretle İsrail'in Washington'dan isteğinin nükleer anlaşma görüşmelerinin fiyasko vermesi halinde İran'ın nükleer programına karşı alternatif bir plan kudretle devreye sokmaya hazır olması olduğunu belirtti.
Yunanistan basını Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye tatbikatına tepki gösterdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti Özel Kuvvetleri arasında düzenlenen askeri provalar Yunanistan basınının tepkisine yol açtı. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti birlikleri arasında tatbikat devam ederken Yunan basını tatbikat hakkında ülke ordusuna uyardı. Bu çerçevede Yunan basını Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti ordu birliklerinin ortak tatbikatlarına dikkat çekerek Ankara-Bakü hattındaki gelişmelerin Yunanistan için alarm zillerini artık çalması gerektiğini yazdı. Yunan basını Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti kuvvetlerinin askeri tatbikatları konusunda kendi ordularını uyararak Atina'nın dikkatini bir an evvel buraya çevirmesi gerektiğini belirtti. Yunan basınında çıkan haberlerde Türkiye-Azerbaycan askeri ittifakı Yunanistan için tehlikeli bir şekilde derinleşiyor denilerek şöyle devam etti. Türkiye ile askeri bir çatışma durumunda Yunanistan'ın da Azerbaycan'ı potansiyel bir düşman olarak görmesi gerekiyor. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 savaş uçağının 21 Haziran'da Türkiye'de gerçekleştirilen Anadolu Kartalı 2021 Uluslararası Hava Tatbikatı'na katıldığı hatırlatıldı. Habere göre hem taktik hem de stratejik düzeyde bu Azerbaycan topraklarından Türk Hava Kuvvetleri'ne daha fazla stratejik derinlik sağlama olasılığı yaratacak. Yunanistan'ın stratejik silahları hava ve donanma mühimmatı ile Türkiye'nin içinde bulunan kritik hava tesislerini, hava limanlarını imha etmesi durumunda dahi Azerbaycan'dan gelecek destek Türkiye'nin zararını minimuma indirecek. Mart 2021'in başında Türk Savunma Bakanlığı Azeri birliklerin gelişinin ardından Sparta'da 6 hafta sürecek Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatının yapılacağını duyurmuştu. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti Özel Kuvvetleri arasındaki tatbikatın son bulmasının ardından Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti-Pakistan birliklerinin katılımıyla 3 Kardeş 2021 adı verildiği tatbikat başladı ve şu sıralarda devam etmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karim Valiyev, 12 Eylül'de Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Taraflar askeri teknik, askeri eğitim, mühendislik ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini görüştüler. Azeri askeri heyetin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğü bildirildi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi'nin katılımıyla Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturarak Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nde bir sonraki aşamaya geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2021 yılı Temmuz ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 92 bin kişi oldu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye'nin en tartışmalı alanlarının başında eğitim gelirken işsizlik özellikle de genç işsizlik alarm veriyor. Kendine ait bir hayatın yolu çoğu zaman maddi bağımsızlıktan geçse de ülkede iş çağındaki milyonlarca genç ailelerinin eline bakıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkede işsizlik Temmuz ayında %12'ye yükselirken genç işsizlik %23,1 oldu. DİSK Genel İş Sendikası Araştırma Dairesi'nin Temmuz ayında açıklanan Türkiye'de genç istihdam raporu da ülkedeki genç istihdamın azalış eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Rapora göre OECD ülkelerinde %39,6 olan genç istihdam oranı Türkiye'de 2020 yılı birinci çeyrekte %30,9 iken 2021 yılı birinci çeyreğinde %30,6'ya geriledi. Eğitim durumuna göre genç işsizlik oranları alındığında üniversite mezunu her 10 gençten 4'ünün işsiz olduğu görülüyor. Yüksek öğretim mezunu gençlerde işsizlik oranı %35,1, okuma yazma bilmeyen gençlerde ise %42,9. 84 milyonluk nüfusun 8 milyonu açık ya da örgün eğitime kayıtlı öğrenci. Üniversite mezunu gençlerin %41,7'si eğitim ve istihdamda yer almıyor. Türkiye'deki farklı araştırmaların da eğitim ve işsizlikle ilgili benzer veriler ortaya koyuyor. Tepkisini Twitter üzerinden gösteren bazı genç işsizler markette ya da mağazada çalışmak değil mesleklerini yapmak istediğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndakinden daha çok öğretmenin BİM, A101 gibi market zincirlerinde çalıştığını paylaşanlar da oldu. Yine bir başka eleştiri konusu ise üniversitelerin kadroları. Zira son yıllarda bu kadroların içinin boşaltıldığı konuşuluyor. Öğrenci sayısına karşı nitelikli öğretim elemanının eksikliği iddiaları büyüyor. Eğitim alanındaki sorunlar ve genç işsizlik oranının yüksekliği Türkiye'deki sistemin sorgulanmasına sebep oluyor. Hatta eğitimin niteliğinin düştüğü ve Türkiye'nin üniversite çöplüğüne dönüştüğü yorumları dahi yapılıyor. Bu konuda eğitim uzmanı Salim Ünsal, TÜİK'in verilerinde açık öğretimde yer alsa iyiydi, genç işsizliğin %40'lara çıkacağını ifade ederek 4 milyon civarındaki açık öğretimdeki öğrenciler arasında çalışanlar da var elbet ama genel olarak açık öğretim istihdam göstergeleri arasında kabul edilmiyor. Yani çalışsa da çalışmasa da bu kişiler öğrenci statüsünde ve işsizlik göstergelerinde yok. İşsizlik rakamlarına bir yıl geç yansıyan bölüme bir de işsizlik göstergelerine dahil edilmeyen 4 milyonu eklediğinizde lise mezunu işsizliğin çok arttığını görüyoruz dedi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamları oldukları tespit edilen 61'i eski kamu görevlisi 102 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.
Filistin Esirler Komitesi avukatı Siyonist rejim gardiyanlarının firar eden Filistin esirlere acımasızca işkence ettiklerini bildirdi. Filistin Esirler Komitesi avukatı Halet Muhacine firar ettikten sonra yeniden yakalanan Filistin esir Muhammed El Ariza ile yaptığı açıklamada esirlerin Siyonist rejimin gardiyanları tarafından darp edildiği ve işkence gördüğüne işaretle işgalcilerin onu yoğun kontrol altında olan küçük bir koğuşta tuttuklarını da vurguladı.
Ve Yemen'in eski yönetimi başkanı Mansur Hadi'ye bağlı kaynaklar Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti güçlerinin Şabva vilayetine bağlı Bihan'daki petrol kuyularına yaklaştığını bildirdi. Yemen ordusu ve Ensarullah güçleri Marib vilayetinin sınırlarından Şabva vilayetine girip burada 4 stratejik noktada kontrol sağladıktan sonra petrol bölgeleri doğru hareket etmeye başladılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı açısından Afganistan krizinin nedenleri etrafında. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan'da insani durum konulu sanal oturumda yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki durum ile ilgili görüşlerini anlattı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında düzenlenen oturumda Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan yaptığı konuşmada Afganistan'daki gelişmeleri insani ve siyasi düzeylerde ele aldı. Bilindiği gibi Afganistan'da insani durum oldukça endişe vericidir. Afganistan'ın muhtelif noktalarından yayınlanan görüntüler ve gelen haberlerden felaketin ne kadar derin olduğu anlaşılıyor. Ancak bu durum, Kabil'in düşmesi ve Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra patlak veren bir mesele değil. Amerika'nın en muteber üniversitelerinden Brown Üniversitesi, Amerika'nın Afganistan'da 20 yıllık işgal ve savaşının sebebiyet verdiği insani hasara dikkat çektiği raporunda, bu savaşta 241 bin Afgan'ın hayatını kaybettiğini, bunlardan 71 bin 344'ünün sivil olduğunu, savaş sırasında hayatını kaybeden Afganların büyük kısmının Amerika'nın İHA saldırılarında öldüğünü bildirdi. Brown Üniversitesi tarafından yayınlanan raporda Afganistan'ın çocuklar için en tehlikeli ülkelerden olduğu, geçen 10 senede yaklaşık 8 bin masum Afgan çocuğun hayatını kaybettiğini ve binlerce çocuğun da yaralandığı ve hatta sakat olduğu ifade edildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan krizinden kaynaklanan vahim insani durum ile ilgili Tahran'ın görüşlerini açıklarken yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afgan göçmenlere yardım için tüm sınırlarını açık bıraktığını, Afganistan'a insani yardımların gönderilmesi yanı sıra sınırda ortak pazarların faaliyetlerinin sürmesi ve yerel ihracata katkı sağladığını belirtip, uluslararası camiayı da Afgan göçmenlerin durumu ile ilgilenme noktasında kendi yükümlülüklerini tümüyle yerine getirmediği için eleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı'nın Afganistan konulu Birleşmiş Milletler özel toplantısında yaptığı konuşmasında göze çarpan önemli bir nokta daha bu duruma yol açan etken ve faktörleri anlatmasıydı. Dışişleri Bakanı açıklamasında ayrıca Afganistan'daki mevcut istikrarsızlık ve olayların büyük kısmının Amerika'nın bu ülkede deneme yanılma politikaları ve yanlışlarından kaynaklandığını işaretle Amerika'nın Afganistan'daki istikrarsızlık ve olayların da en önemli müsebbibi olduğunu vurguladı. Afgan yöneticiler Amerika ile stratejik ve güvenlik anlaşmaları ile ülkelerin ilerlemesi ve kalkınmasında katkı sağlayabileceklerini ve Amerika'nın himayi ve yardımlarını da her zaman alacaklarını düşünüyordu. Ancak Amerika, Afganistan'a hiçbir zaman stratejik bir müttefik olarak bakmadı ve bakmıyor. Demokrat ve Cumhuriyetçiler dahil Amerikan yetkilileri aslında Afganistan'ın güvenliği ve istikrarı için hiçbir şey yapmadılar. 300 bini aşkın silahlı kuvvet Afganistan değil sırf Amerika'nın kendi çıkar ve menfaatlerine hizmet etti. Bu kuvvetler 2 aydan az bir sürede tümüyle dağılıp yok olduğunda Amerika'nın tam olarak ne yaptığı net bir şekilde anlaşılmış değildir. İran Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında teorizmden arındırılmış ve kapsayıcı hükümete sahip bir Afganistan'ı görmeye dönük politika izlediklerini işaretle Afganistan halkının kendi kaderini belirleme noktasında da karar vermesi gerektiğini kaydetti. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti son sıralarda Afganistan konulu sanal bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Komşu ve dost ülke olan İran İslam Cumhuriyeti, Müslüman Afgan halkının acılarının son bulmasını her daim istemekte ve bu bağlamda elinden geleni de yapmaktadır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin terörizmle mücadele iddiası konusunda. Birleşik Arap Emirlikleri 38 kişi ve 15 firmayı terörizme destek iddiasıyla yaptırım listesine aldı. Listede bazı İranlılar da vardır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin girişimi hakkında üzerinde durulması gereken birkaç nokta var. Birincisi şu ki, terörizmi desteklemekle suçlanan ve yaptırım listesine alınan isimler Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Irak, Hindistan, Yemen, Afganistan, Suriye, Nijerya ve İran vatandaşlarından oluşuyor. Birleşik Arap Emirlikleri listesinde yer alan firmalar da döviz, ticaret ve gemicilik alanlarında faaliyet yapan firmalardır. Böylece Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin terör listesinde yer alan kişiler ve firmalar aslında ticaret yapmaktalar. Birleşik Arap Emirlikleri daha önce İran vatandaşları dahil bazı isimler ve firmaları terör listesine almıştı. İkincisi, Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin söz konusu isimler ve firmaları terör listesine alma nedeninin terör finansmanı ve ilgili faaliyetlerde bulunan şebekeleri hedef alma ve faaliyetlerini durdurma doğrultusunda olduğunu iddia ediyor. Ancak Abu Dhabi yönetimi bu bağlamda herhangi bir belge veya kanıt sunmuyor. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi sık sık terörizme destek suçlamalarından söz ederken, terörizm ve örnekleri hakkında doğru bir tanımlama yapmamakta ve terör finansman kanallarını da açıklamamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri daha önce de Arap dünyasında en büyük halk tabanına sahip Müslüman kardeşleri terör listesine alarak liderleri ve üyelerini de aynı suçlamayla gözaltına almıştı. Buna ilaveten Birleşik Arap Emirlikleri bölgede direniş gruplarının bazı üyelerini terör listesine almış ve bu grupları terörizm ve teröristleri desteklemekle suçlamıştı. Üçüncü konu ise terörizmle mücadele ettiğini ileri süren Birleşik Arap Emirlikleri terör örgütleriyle işbirliğinde uzun geçmiş ve maziye sahip olmasıdır.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede teröristleri desteklediğini belirtirken, Beşar Esad yönetimini de düşürmek için El-Kaide, Nusra Cephesi ve tekfirci gruplara 100 milyonlarca dolar yardımda bulunduklarını vurguladı. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri son 10 senede Suriye dahil bölgede tekfirci terör örgütleri destekleyen ülkelerin başında gelirken bu bağlamda büyük paralara da harcamıştır. Ancak gelinen noktada ise terörizmin en büyük destekçilerinden sayılan Birleşik Arap Emirlikleri terörle mücadele ettiğini de ileri sürerken bazı isim ve firmaları da terör listesine aldı. Buna ilaveten Birleşik Arap Emirlikleri insan haklarını ihlali konusunda karnesi kabarık bir ülke sayılıyor. Bu ülke yönetimince çok sayıda aktivist terörizme destek suçlaması dahil muhtelif suçlamalarla tutuklanarak işkence edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı elektrik mühendisi olan Ahmet Mensur, ülke yöneticilerine hakaret suçlaması ile 2017 yılından beri tutuklu bulunmakta. Aynı isim son sıralarda zindandan yazdı ve dışarı sızan mektuplarıyla da Birleşik Arap Emirlikleri hapishanesinde işkenceden geçirildiğini ve ruhsal ve fiziksel olarak da taciz edildiğini anlattı. Söz konusu aktivist ise mektuplarında Birleşik Arap Emirlikleri'nde de siyasi reformun gerektiğini belirtti. Aslında terörizmle mücadele ettiğini de ileri süren ve bazı isim ve firmaları terör suçlaması ile kara listesine alan Birleşik Arap Emirlikleri bir yandan insan haklarını ihlal ederken diğer yandan kendisi terörist gruplara destekleyen en önemli ülkelerden biri sayılıyor. Buna ilaveten Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de terör örgütleri ve devleti teröre için örnek teşkil eden Siyonist rejimi ve Suudi Arabistan ile işbirliği yapmaktadır. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, şu anda gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuşuyoruz. Türkiye'nin iç gelişmeleriyle ilgili çıkan son haberleri değerlendiriyoruz bugünkü sohbetimizde. İhsan Bey, şimdi pandemi konusuyla ilgili de ilginç haberler yansıdı medyaya, sizin de bildiğiniz gibi. İstanbul Maltepe'de aşı karşıtları yeni koronavirüs önlemleri, testlere, maske kullanımına ve aşılama programına karşı protesto gösterisi düzenledi. Şimdi toplumda bu aşıyla ilgili sağlık protokolleri ve tedbirleriyle ilgili de acaba bir kutuplaşma mı var? Halkın bakışı, zihniyeti, sağlık meselesinde nasıldır? Yani bu haber aslında beni şahsen şoke etti. Nasıl olur da aşıya karşı böyle bir protesto düzenlenir? Alalım görüşlerinizi efendim.
Ya açıkçası bizi de biraz şok etti. Yani Türkiye bir Fransa değil, yani bir Almanya değil. İşte çok fazla hani diyelim ki anarşisti olan bir Yunanistan değil. Ama Türkiye'de ilginçtir. Aşı karşıtını başlatan daha çok muhafazakar bir kesim. Çok da ilginçti açıkçası falan. Ama buna giderken de ciddi bir şekilde bir şey vardı. Bir kitle de toplandı. Fakat biliyorsunuz Abdurrahman Dilipak yani mütedeyin bir yazar, İslamcı bir yazar. Türkiye'de en azından öyle tanınıyor. Ve organizasyonun içlerinden biriydi. Şimdi organizasyonun içinden biri olarak yaptığı açıklamalar başından itibaren de aşı karşıtı olduğunu ve aslında işte bu hastalığını, şimdi tanımlama biraz böyle tabii, bu ne kadar bilim ya da şeye, İslamiyet'e de uygun bilmiyorum ama işte bu özellikle salgın bize bir habercidir ve bu salgını aynı zamanda da bitirebilecek şeydir. Daha çok İslami kriterlere dayandırılarak sonlandırabileceği ve aşının aslında çok inandırıcı olmadığını söyledi. Biz bu aşıyı bedenimize sokmayacağız diye. Yani biz Allah tarafından korunuyoruz zaten. Bu salgın da Allah tarafından ortaya çıkarılmış bir deyim var. Yani böyle bir deyim. Yani bu deyim biraz Türkiye'de o aşı kaçıkları biraz böyle tartıştılar. Fakat ilginç olan aynı zamanda da aşı karşıtlığıyla birlikte tabii bu daha çok mütedeyin kitle aynı zamanda da hükümetin politikalarını da ciddi bir şekilde eleştirdiler. Yani sadece işte aşı karşıtları olarak oraya gidip biz sadece maske takmıyoruz, aşı olmuyoruz değil ama birçok siyasi ve politik mesajlar verildi orada ve siyasi ve politik mesajlar aynı zamanda mevcut iktidarı eleştiriler üzerinden gidildi. Yani şimdi açıkçası Türkiye'de bu biraz riskli, çok ciddi bir riskli, hiçbir tedbir yoktu. Çünkü çok da şeyde de izin vermek konusunda da Türkiye'de iki kanat vardı. Bölgenin kaymakamı, mesela Maltepe'nin aşını olabileceği bölgenin kaymakamı şey vermedi, izin vermedi. Yani çok sağlıksız gördü ve izin vermedi. Vali, İstanbul valisi ve mitinge izin verdi. Bu çok ilginç. Yani içeriden de ciddi bir kavganın olduğu, aslında ciddi bir kavganın olduğu bize yansımasıdır. O da çok net. Şimdi bu içeriden bir kavga sizin de deyiminizle aşı politikalarına ilişkin ciddi bir kavganın devam ettiğini, mesela Sağlık Bakanı herhangi bir açıklama yapmazken ama Türkiye'deki Türkiye Tabipler Birliği ve bunu çok ciddi bir şekilde eleştirdi ve çok riskli bir girişim olarak değerlendirdi. Sizin deyiminizle evet, Türkiye'de bir aşı politikasında açıkçası içeriden çok ciddi bir kavga var ve ciddi bir tartışma var ve o tartışmanın yansıması da biraz şeye yansıdı, biraz alana yansıdı ve bir mitinge kadar dönüşebildi.
Evet, efendim sizin de demin bahsettiğiniz gibi bu protestoyu düzenleyen kitle ve ismini söylenmiş olduğunuz o yazar aslında AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen cenahtır benim anladığım kadarıyla. Burada da bir çelişkilik ortaya çıkıyor. Yani nasıl oluyor da bunların siyasetine tamamen uymuyorlar? Acaba bir kopukluk mu söz konusudur AK Parti'nin içinde bu siyasetle, iç siyasetlerle ilgili? Buna ne kadar katlıyorsunuz siz?
Tabii aynen doğru. Fakat şunu ekleyeyim. Tertip komitesi ve yazar, o bahsettiğimiz yazar Abdurrahman Dilipak, evet AK Partiliydi. Son 1,5-2 yıldır AK Parti ile de ciddi kavgalı durumda şu anda. Şunu çok net koyabiliriz. Aşı karşıtları, evet daha önce AK Partili bir kitle, yani AK Parti seçmeni ya da destekleyenler ya da aktivistlerdi. Fakat son dönemlerde AK Parti'den uzaklaşan bir kitle olduğunu, çünkü tertip komitesi ve yazar Abdurrahman Dilipak şahsına göre biliyoruz. Çünkü Abdurrahman Dilipak son 2 yıldır ya da 1,5 yıldır AK Parti ile, çünkü çok koyu bir AKP'liydi ve son dönemlerde 1,5 yıldır AK Parti ile çok kavga halindedir ve eleştiriler durumdadır.
Yani görüşlerinde ve fikirlerinde bir aşırılık mı söz konusudur acaba?
Evet. Birçok AK Parti'nin birçok şeyini, politikasını artık beğenmiyor açıkçası. Yani özellikle son dönemlerde hükümet iktidarda çıkan bir takım yolsuzluklardır, hı-hı, ya da kibir meseleleridir, ya da üstten tepeden bakma falan gibi birçok eleştiri AK Parti hükümetine yönelten bir yazar.
Doğru. Şimdi büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde halkın bu protokollere uymasını siz nasıl görüyorsunuz? Yani %100 uyma eğilimi var mı acaba tabanda?
Hayır, tabanda açıkçası şu anda %10 bile bir eğilim yok ve bu çok riskli, devam ediyor. Açıkçası Türkiye biraz yani Türkiye'nin özellikle koronavirüs planı açıkçası biraz suya düşmüş. İşte kaderine terk edilmiş durumda. Düşünebiliyor musunuz? Her gün 250 ile 300 arasında insan hayatını kaybediyor. Yani şu aşamada salgının en yoğun olduğu dönemlerde bile bu kadar insan hayatını kaybetmiyordu. Yani en riskli olduğu dönemlerde falan. Ama o dönem alınan tedbirler ile bugün her gün, yani deyim yerindeyse, bir uçak dolusu insan hayatını kaybetmesine rağmen, fakat Türkiye'deki ne kimse uyuyabiliyor, çünkü herkes artık neredeyse %80'i maskesiz dolaşıyor ve insanlar birçok işte kafe, restoran ya da diğer yerlerde falan ve eğlenen yerler tıklım tıklım, böyle korkunç bir durum mevcut ve birçok sesim eleştirmesine rağmen ve buna yönelik hiçbir önlem alınmıyor. Muhtemelen şeyin kaygısı var tabii, hükümetin, iktidarın artık bu iş yerinin mevcut durumlarını karşılayabilecek bir pozisyonu yok ekonomik olarak, çünkü sıkıntı var. Aynı zamanda da şey yapamıyor, yani aynı zamanda da işte bir baş edemiyor ya da eğer bir önlem aldığı andan itibaren turistlerin hepsinin Türkiye'den çekilebileceği kaygısı var. Ve bundan dolayı hiçbir şekilde şu anda hükümetin ortaya koymuş olduğu pandemi tedbirleri hiçbir şekilde şu anda uygulanmıyor. Dediğiniz gibi %100 değil, %10 bile çok zor uygulandı. O da sorumlu insanlar tarafından bu %10'luk bir durumda uygulanabilir, görebiliyoruz.
Doğru. İhsan Bey, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Rica ederim.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Türkiye'de korona pandemisiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri ve haberleri gözden geçirip analiz etmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kehan gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran'ın Afganistan'la ilişkisinin Afgan halkına yardıma yönelik olduğunu vurgulaması, Kudüs gücü komutanı Tuğgeneral İsmail Kağani'nin Amerika'nın planının İran'ı ehli sünnet dünyasıyla karşı karşıya getirmek olduğunu, ancak bunu başaramayacağını vurgulaması gibi haberlere yer verirken, Kudüs gazetesinde İran ile Irak arasındaki ortak ekonomik projelerle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı Vahir Celalzade, Irak yönetiminin İran ile ortak ekonomik projelerini uygulamasında kararlı olduğunu vurguladı. Merhaber Ajansı'na konuşan Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı Celalzade şunları kaydetti. Irak Başbakanı Mustafa Kazım'i, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'ini yemin töreni ve 13. hükümet çalışmalarına başladıktan sonra İran'ı ziyaret eden ilk siyasi makam oldu. Ki bu da İran ve Irak arasındaki ilişkilerin genişliğini ve derinliğini gösteriyor. Celalzade sözlerine şöyle devam etti. İran ve Irak milletleri birlikte hareket edecek olursa bölgede birçok sorun kesinlikle çözümlenir. Irak yönetimi Amerika'nın Suriye'ye dayattığı yaptırımların kırılmasında önemli rol ifa edebilir. Bundan başka Bağdat yönetimi Lübnan milletine dayatılan yatırımları delmekte de yardımcı olabilir. Irak Başbakanı Mustafa Kazım'i bu hafta İranlı üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'a geldi.
Risalet gazetesinde Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Korsan İsrail'in olumsuz şartlarda beklettiği ve bu yüzden bozulan koronavirüs aşılarını Gazze'ye verdiğini açıklaması, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir'in İran donanmasının görevinin komşular ve bölge ülkeleriyle dostluk ve barış olduğunu söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Cumhur İslami gazetesinde İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki mutabakata yönelik Çin'in tutumunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pekin yönetiminin İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında varılan mutabakatı olumlu karşıladığını açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan sözcü Rian, Pekin yönetimi İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında yürütülen müzakerelerin varılan mutabakatı olumlu karşıladığını ve bu sürecin aynı şekilde korunarak devam etmesini umduklarını belirtti. Sözcü Rian sözlerine şöyle devam etti. Pekin yönetimi her daim Bercam nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve anlaşmanın tam olarak uygulanması İran'ın nükleer meselesinin çözümü için en doğru ve en etkili yol olduğunu savunmuştur. Başta Amerika olmak üzere anlaşma tarafları en hızlı şekilde kesin siyasi kararlar almalı ve anlaşmadaki yükümlülüklere geri dönmek üzere başlatılan müzakerelerin yeniden yürütülmesi için güçlü adımlar atmalıdır. Geçen hafta pazar günü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin Tahran'da görüşmesinin ardından taraflar ortak bir bildiri yayımlayarak çeşitli nükleer konularda teknik işbirliğine vurgu yaptı.
Hemşehri gazetesinde İran ordusu başkomutanı General Seyid Abdurrahim Mosevi'nin İran'ın savunma sanayi alanındaki gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran ordusu başkomutanı General Seyid Abdurrahim Mosevi, İran donanmasının uluslararası açık denizlerde ve yeni görevlerine işaretle yeni liman gemileri ve yeni kruvazörlerin inşa edilmesini gündemlerine aldıklarını açıkladı. General Mosevi, İran ordusu ve deniz kuvvetlerine bağlı savunma sanayinin çeşitli kategorilerde savaş gemilerini inşa etme yeteneğine işaretle şöyle dedi. Deniz kuvvetleri tüm okyanuslarda etkili varlık sergilemek istediği için teçhizat bakımından tam donanımlı olması gerekir. Eğer bir dönem Cemaran kruvazörü gibi bir geminin inşaatı 10 yıl sürdüyse bugün elde edilen deneyimler sayesinde bu süreç ivme kazandı ve şimdi en kısa sürede en gelişmiş kruvazörler ve gerekli teçhizatı üretiliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesi.
Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Irak ve Suriye gerginliği.
Ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti askeri yetkilileri arasında görüşme
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye Genelkurmay Personel Başkanlığı 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat 1977'de yaşanan askeri müdahale ile ilgili davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 13 emekli generalin 1632 sayılı askeri ceza kanununun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderdi.
Tahran Radyosu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi. Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesiyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı. Buna göre emekli generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkleri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli kor generaller Çetin, Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli kor amiral, Aydan Erol, emekli tüm generaller Erol Özkanak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü. Genelkurmay Personel Başkanlığı rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Kor General Hakkı Kılıç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığı'na yönlendirdi. Personel Başkanlığı'nın Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği 9 Eylül tarihli yazıda rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin sanıklar hakkında mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtildi. Şimdi ise konuyla ilgili gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinleyelim.
Ya ilk etapta şunu söylemek gerekiyor. Türkiye gittikçe açıkçası gittikçe bir kutuplaşmaya doğru gidiyor ve çok ciddi bir şekilde bu kutuplaşma aslında her alanda kendisini yansıtıyor. Yani iktidarda, işte yerel yönetimlerde, yargıda,
siyasette, kültür, sanatta ve diğer bütün alanlarda bu iki kutuplu bir Türkiye karşımıza çıkıyor. Şimdi bu durumun biraz uzun sürmesinin nedenlerinden bir tanesi aslında bir şekilde AK Parti yani iktidar Cumhur İttifakı biraz bu süreçte o generallerle ya da o generallerin etrafıyla biraz uzlaşmaya çalıştığını gördük. Onlara biraz hükümete biat eden ve evet bundan sonra böyle bir girişimin olmayacağını ya da onlara karşıt bir politika siyaset yürütmeyeceğini söyleyen bütün generaller, ordunun içerisindeki görevlilerle AKP iktidarı ya da Cumhur İttifakı hükümet oldukça uzlaştı. Fakat bu generaller meselesinde açıkçası bunlar uzlaşamadılar bir türlü. Çünkü şunu nereden anlıyoruz? Türkiye'de daha önce Ergenekon davası ve benzeri birçok davada aynı hükümet iktidar tarafından yargılanan birçok generaller şu anda çok büyük tekrardan askeri konumda büyük görevlere geldi ve bunlar iktidarla uzlaşan askeri personel oldular. Şimdi bu durum tabii ki şeydir yani Türkiye'deki mevcut kutuplaşmanın da bir zimmidir aslında yani bir nedenidir. Yani bir türlü uzlaşamadılar çünkü sadece bu generallerle birlikte değil tekrar askeriyenin içerisinde aslında ciddi bir şekilde hükümeti iktidarı eleştiren bir boyutu var. Yani daha biliyorsunuz geçenlerde bile birçok emekli asker, general bir bildiri yayınladılar ve Türkiye'deki mevcut işte laiklikle ilgili gelişen durumdan rahatsız olduklarını belirttiler ki bunlar da ifadeye çağrıldı ve benzeri durumlar yaşandı. Ama tabii hükümet cenahından da laiklik meselesi ya da kemalizm meselesi üzerinden daha kendini muhafazakar gösteren birçok yazar, gazeteci ya da siyasetçi aslında şeye yönelik işte daha çok kemalist kadrolara yönelik birçok açıklaması falan var. Hatta bugün bile eski AK Parti milletvekili olan kişi bir şekilde bugün bir açıklama yapıldı. Yani AK Parti'ye yakın bir gazetede yani laiklığın anayasadan tamamen çıkarılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yani kararın bu kadar geç verilmesinin nedeni aslında bir uzlaşma ya da birbirlerine dokunmama meselesi devam ediyordu. Ve geline noktada aslında dokunma meselesi yani birbirlerine dokunmama meselesi biraz daha da kutuplaşma ya da arayı çok ciddi bir şekilde aştı.
Sayın İhsan Kaçar'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye yönetimi ile Fars Körfezi'nin kıyısındaki gerici Arap ülkeleri arasında Irak ve Suriye ile ilgili konular konusunda gerginlik giderek büyüdü. Programımıza konuya ilişkin raporumuzla devam ediyoruz.
2011 yılında Amerika ile bazı Avrupalı ve gerici Arap müttefikleri de Türkiye, Suriye'de Beşar Esad'ın yasal yönetimini düşürmek ve devirmek için askeri girişimde bulunduğu sırada Şam yönetimi ve Suriye halkı her daim Amerika ve müttefiklerinin askeri saldırı ve çabalarından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi. Bu arada Amerika'nın Suriye ve hatta Irak halkına yönelik cinayetlerinde ortak olan Arap Birliği'nin üyeleri son sıralarda Türkiye ile hesaplaşma amacıyla Irak ve Suriye bahanesiyle Türkiye aleyhinde bildiri yayınlamaya çalışıyor. Suriye ve Irak yönetimleri defalarca eski Arap müttefiklerinin aleyhinde açıklama yapıp işgalci çabaları kınarken Arap Birliği de Türkiye'ye karşı açıklama yapmaya hazırlanıyor. Arap Birliği yetkilileri geçtiğimiz senelerde her daim Suriye ve Irak topraklarının Türk askerlerince işgal edilmesi bahanesiyle Ankara'yı işgalcilik ile suçlamakla Türkiye'ye karşı kendi hedeflerini gerçekleştirmeye var gücüyle çalışmıştır.
Kuşkusuz Arap ülkeleri Suriye ve Irak yönetimlerine sözde yardımında çok geç kalmışlardır. Uzmanlar Arap ülkeleri gerçekten Suriye ve Irak halkının iyiliğini isteseler de geçtiğimiz senelerden itibaren bu bağlamda çaba göstermeleri gerekirdi. Ve Irak ve Suriye'nin askeri işgali için işgalcilere yapılan yardımlara engel olurlardı diyorlar. Bu arada Suriye ve Irak yönetimlerinin izni olmadan bu ülkelerin topraklarının bir kısmını işgal eden Türkiye'de Suriye'nin işgal bölgelerinde insani faaliyetler gerekçesiyle Türk okulu inşa etmek, elektrik ihraç etmek ve kendi milli para birimini yaygınlaştırma gibi bir takım yasa dışı hareketleriyle Arap yönetimlerinin suçlamalarına karşı kendi yaklaşım ve pozisyonunu güçlendiriyor. Arap Birliği Bakanlar Konseyi 8 Eylül tarihindeki olağan toplantısında Türkiye'nin Irak ve Suriye dahil bazı Arap ülkelerindeki askeri varlığını kınayarak Türkiye'den Arap ülkelerindeki tüm askerlerini geri çekmesini ve Arap ülkelerinde radikal militanlar ve kuruluşlara desteğini çekmesini istediler.
Aslında Amerika ve Arap ve Batılı müttefikleri Türkiye ile birlikte Suriye ve Irak milletlerinin refahı adına bir adım atmadıkları gibi Suriye yönetimini düşürmek ve Irak'ta yetkinliğini arttırmakla bu ülkelerin doğal kaynaklarını yağmalamak için her türlü girişimde bulunmuşlar. Oysa bu ülkeler Irak ve Suriye yönetimleriyle anlaşarak her iki ülkenin milletlerinin yardımına koşması gerekirken Irak ve Suriye kaynaklarına göz dikmişlerdir. Nitekim İran ve Rusya, Suriye'nin yasal devlet başkanı Beşar Esad'ın ve Bağdat yetkililerinin isteği üzerine bu ülkeleri danışmanlık yardımında bulunmuştur. Bu bağlamda Suriye direniş komutanlarından biri olan Ömer Hüseyin Hasan, İran'ın Suriye halkı ve hükümetine IŞİD terör örgütüyle mücadelede yardımından dolayı takdir ederek tüm işgal topraklarının Amerika'nın kontrolünden çıkarılmasına vurgu yaptı. Suriye direniş komutanı Hasan'ın İran'a şükranlarını bildirmesi Suriye ve Irak halkı tarafından İran'a gelen takdirlerin sadece ufak bir örneği sayılmaktadır ve İran'ın bu ülke halkının gerçek dostu olduğunu gösteriyor. Ancak Arap ülkeleri ve hatta Türkiye, Suriye ve Irak'ı başka ülkelere karşı kullanmaya ve kendi hedeflerini ilerletmeye ve gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
Geçtiğimiz hafta Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanları ikili işbirliğini görüşmek üzere Ankara'da bir araya geldi. Bu haberle sohbetimizi noktalamak istiyoruz.
Anadolu Ajansı'na göre Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Genelkurmay Başkanlığı karargahında askeri törenle karşılandı. Törenin ardından Güler ve Veliyev bir süre karargahta görüşme gerçekleştirdi. Taraflar görüşmede iki ülke arasında askeri alanda işbirliklerinin geliştirilmesi yollarını inceledi. Bu arada Bakü'de Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Pakistan üçlüsünün ortak tatbikatı başladı. Bu ortak tatbikat 30 Eylül'e kadar devam edecektir. Türkiye'nin askeri güçleriyle Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki işbirliği özellikle son yıllardaki Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde artmıştır.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tahran'da geleneksel giysi fuarı.
Giysi hiç kuşkusuz her milletin kültürel yaşamının bileşenlerinden biridir. Nitekim bir ülkenin insanların giysileri hakkında bilgi edinmek o milletin kültürünü tanımamıza yardımcı oluyor.
İkinci, Hima, İp ve Portre adlı fuar, Tahran'ın Niyaveran Kültür Sarayı ve Eko Kültürel Müessesesi'nin işbirliğiyle düzenlendi. Bu etkinliğe Afganistan, Tacikistan ve Türkmenistan ülkelerinden sanatçılar da katılmış bulunuyor.
Eko İktisadi İşbirliği Kurumu, 1962 yılında İran, Pakistan ve Türkiye tarafından üye ülkelerin arasında iktisadi, teknik ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan bir bölgesel işbirliği kurumudur. 1992 yılına gelindiğinde ise ECO daha da genişledi ve Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da 7 yeni üye olarak kuruma katıldı. ECO üyelerinin sayısı 10'a yükseldikten sonra bu kurum bölgesel bir örgüt olarak özel rol ifade etmeye başladı.
Kuşkusuz dünyanın en stratejik bölgelerinden birinde yer alan ve ortak kültürü ve tarihi paylaşan ülkeler, kültürel alanı ihya etmeye ihtiyacı vardır. Ve ortak fuarların düzenlenmesi bu ülkelerin yakınlaşmasına yardımcı olabilir. Bu çerçevede 2. Hima, İp ve Portre adlı fuar Tahran'ın Niyaveran Kültür Sarayı ve Eko Kültürel Müessesesi'nin işbirliğiyle açıldı. İp ve Portre fuarında 220 sanatçının 450 eseri meraklıların ilgisine sunuluyor. Bu eserlerde kullanılan motiflere ve detaylarına bakıldığında birbirinden farklı olmaktan ziyade çok benzedikleri kolayca anlaşılır. Zira bu ülkelerin ait olduğu eserlerin insanları ortak bir kültürel coğrafyada bir arada yaşıyor.
İp ve Portre fuarında seçkin eserlerin yanı sıra bazı üstadların ve koleksiyoncunun eşsiz ve enfes bazı iğne işleme eserleri sergilenirken ilk kez eski İran'ın giysilerinden ilham alınarak tasarlanan yeni giysiler görücüye çıktı. Fuarda ayrıca ECO üyesi ülkelerin sanatçılarından bazı elle işlemeli eserleri de sergileniyor. Bu eserlerin birçoğunda Beti Kaka adıyla anılan motif dikkat çekiyor. Bu motif Afganistan, İran, Tacikistan ve Hint yarımadası ülkelerinde dini merasimlerin kutsallığını ve hürriyetini simgeliyor.
Ve Portre Fuarı, ECO üyesi ülkelerin geleneksel giysilerin yapımının, duayen sanatçılarını keşfetmek ve tanıtmak ve bu eski sanat alanında bilgi ve maharetleri ve sanatçılar arasında teamülleri geliştirmek amacıyla düzenlendi. Eko üyesi ülkelerin unutulan sanatlarını ihya etmek ve aralarındaki ortak ve farklı yönlerini tanımak, bilgi ve maharetleri geliştirmek ve geleneksel sanat alanlarında intikal ettirmek, fuarın düzenlenmesinin bir başka amacıdır. Yine geleneksel dikiş sanatçıları ile ilgili diğer sanat dalları ve yan sanayiler arasında teamülleri geliştirmek ve geleneksel dikiş sanatçılarının bilgi bankasını oluşturmak, fuarı düzenleyen hedefler arasında yer alan başlıklardan biridir.
Giyim kuşam en bariz kültürel simgelerden ve en önemli etnik özelliklerden biridir ve beşeri toplumların arasında çok hızlı bir şekilde kültürel fenomenlerden etkilenir. Bu konu bazılarına göre kültürel sulta ilk hitapta giyim kuşam üzerinden gerçekleştiğini ve bir toplum giyim kuşamını değiştirerek geçimlerini ve üretim yöntemlerini değiştirmek ve sosyal yaşam yapılarında köklü değişiklikler yapmana mümkün olduğunu söyleyecek kadar önemlidir.
Giyim kuşam bir dizi maddi sinyallerin üzerinden toplum bireyleri arasında bir nevi kültürel irtibat düzeni kuruyor. Bu sinyallerin şifrelerini çözmek ve her sosyal grupta veya toplamda sinyallerin anlamını ve dilini anlamak, söz konusu grupta veya toplumda insanların kültürel ve sosyal davranışlarını idrak etmeye ve kullanılan giyim kuşamın simgesel değerlerini kazandıkları dini ve ideolojik düzenleri ve inançları tanımaya bağlıdır. Bu değerler toplum bireylerinin sosyal ve kültürel kimliklerini korumak ve kuşakların tarihi bekasını sürdürmek üzere önemli ve seçkin rol ifa eder.
Beşeri toplumların ilk oluştuğu dönemde ve ilkel toplumlarda giysiler daha çok koruma amaçlı olmuş ve insanları doğal etkenler, iklim değişikliği gibi durumlara karşı korumuştur. Daha sonraları toplumlarda sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişmesi ve dini inançların halk arasında şekillenmesiyle birlikte giysiler, renkleri, cinsi, şekli ve dikiş tarzı gibi özellikleriyle kültürel rol ifa etmeye başladı ve sosyal ve kültürel işlevi daha çok ön plana çıktı.
Her toplumda kullanılan giysiler, bezemeler ve motifleri simgesel ve şifreli bir şekilde bu toplumla alakalı bazı kavramları yansıtır. Giysiler aynı zamanda insanların sosyal, iktisadi, dini, mesleki konumlarını ve çeşitli toplumlarda ve etnik gruplarda giyenlerin ruh halini ve yine cinsiyet, yaş ve sosyal mevkilerinin farklılıklarını ortaya koyar.
Giysi dil gibi her toplumda insanların etnik ve sosyal kimliğini, sınıfsal, siyasi ve dini bağlarını, sosyal ve iktisadi şanını ve konumunu belirler. Giysilerin toplum üyelerine kimlik kazandırma yönünde sosyal ve kültürel işlevini anlamak ve giysi nasıl bireyleri aşiretler, köyler ve kentlerde toplumların sosyal ve kültürel kültürlerini belirleyerek onların birbirinden ayırdığını idrak edebilmek için en başta çeşitli toplulukların giysilerini maddi dil işaretleri gibi işaretlerini irdelememiz gerekir. Örneğin Kürt, Lur, Buluçi, Türkmen ve Fars etnik gruplarının dilleri İran coğrafyası içinde birbirinden farklı olduğu kadar her bir etnik grubu, yerel ve geleneksel giysileri de onları birbirinden farklı kılan etkendir. Dolayısıyla bir kavmin dilini değiştirmekle o kavmin kimliğini veya kültürünü değiştirmek ve hatta yok etmek mümkün olduğu kadar giysilerini değiştirmekle de kimlikleri ve kültürel etnik simgeleri yok edilebilir.
İran medeniyetinin geçmiş asırlarda kültürünü tanımanın yollarından biri bu topraklarda yaşamış insanların giysi tarihini gözden geçirmektir. İranlı kadınların ve erkeklerin giysilerini irdelemek, bizi sadece geçmişte yaşayan insanların dış görünüşüyle tanıştırmakla kalmaz, aynı zamanda onların tekstil sanatı, tasarımları ve birçok durumları hakkında bilgilendirir. İranlılar ta eski çağlardan son zamanlara kadar giysilerinde önemli bir değişiklik yapmadı. Gerçi zaman akışında giysilerini yaşadıkları çağın değişen şartları ile uyumlu hale getirmeye çalıştıkları da bilinmektedir. Ancak yine de Avrupa insanlarından daha farklı oldukları söylenebilir.
Yine eski çağlardan geriye kalan taş üzerindeki çizimler de başta İran olmak üzere doğulu toplumların ve ayrıca Suriye'nin Tadmir medeniyeti gibi bölgelerde Yunan ve Roma mimarilerinden etkilenmelerine rağmen doğulu havalarını koruduklarını gösteriyor. Nitekim söz konusu taş üzerindeki çizimlerde ve heykellerde o dönemlerden geriye kalan giysilerin korunduğu anlaşılabilir.
İranlılar 10 bin yıl öncesine dayanan medeniyetleri olan bir millettir. Ve bu yüzden beşeri kazanımların köklerini bu medeniyette bulmak mümkün. Örneğin iplik yapılan ve kumaş dokumakta kullanılan ilk araç gereçler İran'ın Behşehr kentinin Kemerbend mağarasında bulunmuştur. Bu araç gereçler milattan 7000 yıl öncesine aittir. Bundan başka Huzistan eyaletinin tarihi Şurş kentinde yörede dikiş sanatının yaygın olduğunu gösteren iğnelerin bulunması da bu sanatın bu yörede yaygın olduğunu ortaya koymuştur.
Bu kazanımlar ve daha sonraki dönemlerde gerçekleşen yenilikler İran'ı kumaş ve giyim sanayinde dünyanın önde gelen ülkesi yaptı. Bu sektör Doğu Asya, Batı Asya, Afrika, Latin Amerika ülkelerinde geleneksel giysilerin yanında başka ülkelerin tasarımcıları tarafından moda dünyasına kazandırılacak kadar zengindir. Nitekim söz konusu ülkelerin insanları tarafından da yoğun ilgiyle karşılaşmış, hatta batılı ülkelerin ve diğer bölgelerin insanlarının giysi tarzını farklı bir tarz olarak etkilemeye başarmış ve batılı giysi ve moda sektöründe tarz bakımından köklü değişikliklere vesile olmuştur.
Gerçi giyinmek soğuktan veya güneş ışınlarından korunmak içindir. Ancak bazı kültürlerde seçilen kumaş bezemeleri, dikiş tarzı, hatta altın ve gümüşle süslenmeleri giyenlerin etnik kimliğini, kişiliğini ve sosyal konumunu gösterir. Günümüz İran diyarında çeşitli etnik gruplar kendilerine özel kültürleri ve gelenekleriyle yine kendilerine özel giysileri vardır. Örneğin kırsal alanlarda yaşayan özellikle aşiret kadınları, güzelliği seven zevkleriyle yaşadıkları sert ve kurak iklimlerde ya da yeşil ovalarda doğa ile uyum sağlamak için giysilerinin kumaşını seçerken genellikle güzel ve yürekleri okşayan renkleri ve motifleri seçmeye özen gösterir. Yerel kıyafet adıyla anılan bu giysiler yöreden yöreye değişir.
Ve son olarak gerçi giysiler insanların kültürünün önemli bir parçasıdır. Ancak günümüzde sosyal açıdan iç içe yaşam tarzı toplumları giyim kuşam tarzında ortak bir tarza yönlendirdiği de bir gerçektir. Nitekim arada bir modernite ve moda olarak tabir edilen bu bağlamda bazı değişikliklere de şahit olmuyor değiliz. Aslında modernite veya modernizasyon dalgasının ortaya çıkması ve bazı kavramların ve kriterlerin değişmesiyle birlikte insanlar yüzeyselliğe ve tüketiciliğe yöneltildi. Sosyologlar ise modayı bireyin yaşam tarzı simgesi ve serveti refahı ve sosyal sınıfını yansıtan özellikler şeklinde tanımlıyor. Görünen o ki günümüz şartlarında eski medeniyetlere ve asalete yönelmek ve moda ve yeniliği her toplumun sosyal ve kültürel şartlarına göre yaratmak giyim sektörünü ihya edebilecek en etkili çözüm yolu olabilir.
Değerli dinleyiciler, İP ve Portre Fuarı bahanesiyle geleneksel giysilerin önemini gözden geçirdiğimiz sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir adresine görüş ve isteklerinizi gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.